Milattan önceki yüzyıllarda İskenderiye kenti Yunan kentleri arasında saygın bir yerken ve bu kentin halkı büyük gezginler olarak bilinirken ünü tüm diğer eserleri aşan ve herkesin görmek istediği 7 harika vardı. Bunlardan 6'sı yani Babil'deki Semiramis bahçeleri, Olimpia'daki Zeus heykeli, Efes'teki Artemis tapınağı, Bodrum'daki mozole, Rodos heykeli ve İskenderiye feneri bugün ortadan kalkmış durumdadır. Biz ancak bir tanesini ziyaret edebiliriz. O da Mısır'daki piramitler. İngiltere'deki Stonehenge'i üstün körü yapılmış gibi gösteren bu olağanüstü anıtlar, yüzyıllar boyunca insanoğlunu etkilemiştir. Küçük bir anekdot, kanala abone olarak ve videoya bir beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda katıl butonu aktif oldu. İsterseniz üye olup ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ya da teşekkür butonundan bağış yaparak bana destek olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Piramitlerin nasıl olup da inşa edildiği bugün bile hala bir sırdır. Günümüzün modern teknolojisiyle bile onların bir eşini yapmakta çok zorluk çekeriz. Eski Mısırlıların zamanında ne damperli kamyonlar vardı, ne dev vinçler, ne çelik halatlar, hatta demir araç gereçler, bir el arabasından bile yararlanamayacak durumda oldukları halde çölün üzerine taşlardan dağlar kurmuş, bunu da afallatıcı bir biçimde yapmışlardı. Ama asıl şaşırtıcı soru, bunların neden ve nasıl inşa ettikleriydi. Mısırlıların bundan daha önce piramit yaptıklarını hiç bilmediğimize göre, birdenbire neden piramitler kurmayı seçmişlerdi? Bunları neden bu kadar kocaman ve bu kadar dakik ölçülerle kurmuşlardı? Hepsini bir tek yere kuracakları yerde neden çölün üzerine saçmışlardı? Günümüzdeki eski Mısır biliminde bu sorulara inandırıcı bir cevap bulamamaktadır. Bu konuyla alakalı hangi ders kitabını elinize alırsanız alın, karşınıza hep aynı ifade çıkar. Piramitlerin kral mezarları olarak işlev gördüğü söylenir. Ama yere açılmış basit bir delik de bu işe yetecekken, Mısırlılar neden kalkıp 147 metre yüksekliğinde mezarlar kurmuşlardı? Bir cesedi içine koymak için neden bunca çaba gösterme gereğini duymuşlardı? Firavunların mutlak hükümdarlar olduğu, yaşayan tanrılar olarak saygı gördüğü biliniyor olsa bile, bu iş yine de çok büyük bir zaman ve enerji kaybı gibi gözükmekte. Bu büyük işin ordular dolusu esirlere zorla yaptırıldığı inancı da boş bir efsaneden ibarettir. İnsanların kendi istekleri dışında bu büyük girişime katılmaya zorlandıkları yolunda hiçbir işaret yok. Hatta bunun tersine dair belirtiler bile var. Bir kere piramitlerin yapısındaki ustalık kalitesi bile yapılan işten gurur duyulduğunun bir göstergesi. Tasarımdaki bazı ince ayrıntılar da bir takım ideallerin varlığına işaret etmekte. Bunlar İncil'e dayalı epik filmlerde gördüğümüz eski Mısır imajıyla çelişki oluşturmakta. Aslında Avrupalıların adam akıllı ilkel olduğu dönemlerde Mısırlılar yüksek düzeyde uygardılar ve derin dinsel inançlara sahiptiler. Bu insanların piramitleri, ölü firavunları yüceltmekten çok kendi dinsel inançlarını yüceltmek için yaptıkları yolunda pek çok göstergeler bulunmakta. Firavunlar ne kadar güçlü olmuş olursa olsun göstergeler gerçekten bu doğrultuda. Ama Mısırlılar aynı zamanda çok da içlerine kapanık insanlar. Dinlerinin sırlarını az sayıdaki seçme kişi bilirdi. Başka kimselere bu sırlar açıklanmazdı. Piramitlerin yapımını da bu az sayıdaki insan yönetmiş, yönlendirmiş olduğu için amaçlarının gerçek anlamda ne olduğunu bilme işimize de şaşmamak gerekir. Bir de bazı piramitlerle ilgili esrarengizlikler vardır. Bunun ilk akla gelen örneği de Giza'daki Büyük Piramit ya da Khufu piramididir. Ben bununla alakalı bir de video yapmıştım. Hatta kanalın en çok izlenen videosu, ona da bir göz atabilirsiniz. Birkaç bin yıldan beri sapasağlam ayakta duran bu piramide ilk defa milattan sonra 820 yılında girilmiştir. İlk girenler Abbasi'nin en tanınmış halifesi olan Harun Reşit'in oğlu Halife Memun tarafından yollanmış bir grup Arap işçidir. Onlar sert kireç taşının içinden haftalar boyunca tünel açtıktan sonra karanlık kasvetli bir koridora çıkmışlardır. Tünellerde ve galerilerde yaptıkları araştırmalar 3 odadan oluşan bir sistemin varlığını göstermiş. Ama bu odaların bomboş olduğunu görmek onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Yalnızca bugün kral odası diye bildiğimiz yerde kapaksız granit bir lahit bulmuşlardır. Eski Mısırlıların kendileri de piramitler konusunda son derece sessizdir. Tutankamun firavun olarak tahta çıktığında Giza piramitlerinin yaşı 1000'i aşmıştı. Ve bu piramitleri yapmış olanlarla ilgili anıları da çoktan unutturmuştu. Milattan önce 4. yüzyılla milattan sonra 7. yüzyıl arasında Mısır'ı işgal etmiş olan Yunanlılarla Romalılar bu anıtlara pek de büyük ilgi göstermediler. Bir tek Yunanlı tarihçi Herodot Milattan önce 5. yüzyılda Mısır'da bir süre kalmış biri olarak Tarih adlı eserinde bu anıtların köklerini, amaçlarını açıklayabilmek için biraz zaman ve çaba harcamıştır. Onun satırları piramitlerle ilgili olarak bildiğimiz ilk yazılardır ve kişisel taraflılık, yerel söylentiler ve mitoloji karışımından öteye maalesef gitmemekte. Arapların milattan sonra 7. yüzyılda Mısır'ı işgaline kadar piramitleri incelemek üzere gerçek bir çaba gösterilmiş değil. Büyük piramit, serüvencilerin içinde hayranlık uyandırma ve dikkat çekme bakımından tarihte bilinen pek çok binadan önce gelmekte. Yüzyıllar boyunca bu yapının daha başka sırları da sakladığından hep kuşkulanılmış, içinde gizli bir oda olduğu, günün birinde keşfedildiği söylenip durmuştu. Kuşaklar boyunca Mısır bilimciler ve amatör define avcıları o odayı arayıp durdular. Bu uğurda dinamitten X ışınlarına kadar her şeyi kullandılar ama başaramadılar. 22 Mart 1993 tarihinde uluslararası medya büyük bir heyecanla Rudolf Gantenbrink adlı tanınmamış bir Alman robot mühendisinin son 10 yılın en önemli arkeolojik keşfini yaptığını duyurdu. Kahire'deki Alman Arkeoloji Enstitüsü adına çalışan bu kişiye büyük piramit içindeki havalandırmanın biraz iyileştirmesi görevi verilmişti. Gantenbrink içeriye ufacık uzaktan kumandalı bir robot gönderdi. Robotun adı Upu Aut 2 idi. Bu isim eski Mısır'da yolları açan anlamına geliyordu. Robotu kraliçe odasının güney duvarındaki şaftan içeriye soktu. Robot 60 metre gittikten sonra durdu ve karşısındaki küçük bir kapıya benzeyen, altında da şaşırtıcı bir boşluk bulunan şeyin video görüntülerini yolladı. Şimdi kapı denince insanın aklına arkasında bir şey bulunacağı geliyor. Belki de oda, eğer gerçekten öyle bir oda varsa tabii ki, piramidin yapımından bu yana yağmalanmış olamazdı. Çünkü şaftın iki ucu da kapalıydı. Demek ki eski Mısırlılar oraya ne koydularsa 4400 yıldan beri el sürülmemiş olarak hala orada olmak zorundaydı. Piramidi yapanlar onu saklamak için bu kadar çabaya girdiklerine göre de herhalde çok önemli bir şey olmalıydı. Belki de ölü Firavun'un mumyasından bile daha önemliydi. Herhalde bu insanların dininde önem taşıyan, belki piramitleri yapmak isteyişlerinin nedeniyle ilişkili bir şey. Baca 2003 yılına geldiğimizde bu kez Mısır Tarihi Eserler Konseyi tarafından tekrar incelenmişti. Ve gönderilen robot bulunan ilk kapının sadece 25 santim ilerisinde başka bir kapı daha buldu. Robot ayrıca odanın kuzey bacasını da inceledi ve orada da aynı düzene göre yapılmış iki kireç kapı daha buldu. Ağustos 2004'te iki Fransız amatör Mısır araştırmacısı Gilles Stormion ve Jean-Yves Werthort, Büyük Piramit'teki Kraliçe Odası'nın altında daha önce bilinmeyen bir oda bulduklarını iddia etti. Yeraltını gören bir radar ve mimari analizlerden yararlanan bu çift, bu odanın Kral Khufu'nun kaldığı yer olabileceğini düşünüyor. Ancak buranın kazılması Mısır bilimci, kültür bakanı Zahi Hawass tarafından kesinlikle yasaklandı. Ve böylece Khufu piramidinin ardındaki gizemin açığa çıkması da yarıda kaldı. Aslında Mısır denilince akla ilk olarak piramitler gelmekte. Lakin koskoca bir Mısır uygarlığını var eden başka bir şey var. Eğer o olmasaydı, muhtemelen Mısır, Sahra Çölü kıyısında kurulmuş küçük bir devlet olarak kalacaktı. Evet, Nil Nehri'nden bahsediyorum. Mısırlıların Nil Nehri'ni kutsal saymak için haklı nedenleri vardı. Onu tanrıların bir mucizesi olarak saymışlardı. Ülkelerine pek az yağış düştüğü için tek tatlı su kaynağı olarak o nehre sahiptiler. Hayatları büyük ölçüde Nil'in ritmine ve temposuna uygun olarak biçimlenmişti. Habeşistan'ın yüksek dağlarındaki karların eridiği mevsime gelen yıllık seller bölgeye aşağı yukarı 21 Haziran'a yakın dönemlerde ulaşmaktaydı ve yılın en önemli olayını oluşturmaktaydı. Nil, aktığı yatağın iki yanında çok geniş arazileri sulamakta, oralara getirdiği koyu, kara alüvyonları yayarak toprağı bereketli kılmaktaydı. Bu doğal gübreleme öyle zengindi ki yıl içinde birkaç kere ürün almak mümkün olmaktaydı. Neresinden bakarsak bakalım Mısır aslında Nil'in bir armağanıydı ve bugün de hala öyle. Coğrafi açıdan Nil'in yaşanabilir alanı Sahra Çölü'ndeki birkaç vahayı da saymazsak iki ana bölgeye toplanabilir. Biri Nil'in boğazlardan ve çöllerden geçerken suladığı upuzun şerit, ikincisi de Akdeniz'e dökülürken oluşturduğu deltadır. Bu iki yöreye her zaman için Yukarı Mısır ve Aşağı Mısır denmekte ve ikisinin de karakteri birbirinden çok farklı. Yukarı Mısır'ın bereketli vadisi 500 kilometre uzunluğunda ve ancak 1,5 kilometre genişliğinde ince bir şeritten ibaret. Geçmişte bu kadarcık verimli toprak yerel halkı beslemeye yetmiş. Ama tarım zaten onların yaşam biçimlerinin yalnızca bir parçasını oluşturmaktaydı. Nil aynı zamanda Afrika'yı aşağı Mısır'a bağlayan, tabiri caizse koskoca bir otoyol görevi görüyordu. Yukarı Mısır kentleri bu otoyol üzerindeki önemli ticaret merkezleriydi. Fil dişi, değerli taşlar, kereste, güzel kokular ve esirler alınıp satılıyordu. Yukarı Mısır'ın servetini tarım kadar bunlar da oluşturmaktaydı. Aşağı Mısır bunun tersine dümdüz bir alüvyon ovasıydı. Çevresindeki topraklar dünyanın en verimli topraklarındandı ve sürekli bu su kaynağı tarafından da sulanmaktaydı. Bir zamanlar buraları bataklıkken Mısırlılar burayı bir çiftlikler bölgesi haline getirmişti. Bugün o yörede çok büyük hurmalıklar da vardır. Palmiyelerin gölgesinde diğer bitkiler de zengindir. Bunlar hem insanların hem de hayvanları beslemektedir. Buğday ve mısırı bol olan göre eski dünyanın en büyük meyveliklerinden de biridir. Toprağın böyle doğal nedenlerle bölünmüş olması, Yukarı Mısır'la Aşağı Mısır'da iki ayrı krallığın gelişmesine yol açmıştır. Yukarı Mısır'ın başkenti Nekeb'di. Hierakonpolis'e yakındı ve atmaca tanrı Nekebet'in koruması altındaydı. Aşağı Mısır'ın başkenti de Delta'daki P kentiydi. Yunanlılar da daha sonra buraya Buto adını vermişlerdi. Bu kenti koruyan da kobra tanrıça Edjoy'du. İki krallığın sülaleler öncesi dönemde aralarında ne tür ilişkiler geliştirdikleri bilinmemekte. Ama Mısır bilimciler bunların güçlü Yukarı Mısır kralı Menes tarafından birleştirildiği kanısındadırlar. Menes aynı zamanda Akrep kral olarak da bilinmekte. M.Ö. 3100 dolaylarında Aşağı Mısır'ı boyunduru altına alıp kendini Birleşik Krallığın hükümdarı ilan ettiği ve birinci sülaleyi böylece kurduğu söylenir. Bu tarih genellikle Mısır tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir. Ama Mısırlılar kendi uygarlıklarının çok daha eski oldukları kanısındadırlar. Ve her iki ülkenin tanrılar tarafından yönetildiği bir altın çağın varlığından emindirler. Ayrıca antromorfik tanrı Osiris'in ilk ilahi firavunları olduğuna inanılır. Mısır'ın aslında iki krallık olduğu da asla unutulmuş değildir. Firavunlar her zaman iki diyarın efendisi ya da yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı denmiştir. Ayrıca iki koruyucu tanrıçayı yani Edjo ile Nekebet'i birlikte benimsemişlerdir. Ve genellikle iki katlı taç giyerler. Kırmızı taç aşağı Mısır'ı, beyaz taç da yukarı Mısır'ı simgeler. Menes aşağı Mısır'ı fethettikten ve krallıkları birleştirdikten sonra yaklaşık 32 hanedan sülalesi gelip geçmiştir. Bunlara Yunan Ptolemaiosları da dahildir. Ptolemiler Mısır yönetimini M.Ö. 332'de Büyük İskender ülkeyi fethettikten sonra ele geçirmişlerdir. Kleopatra Mısır'ın son firavun hükümdarıydı. Daha sonra Mısır, M.Ö. 30 yılında Roma'nın gücüne teslim olmuş, firavunlar soyunun da sonu gelmiştir. M.Ö. 3100'de başlayıp M.Ö. 30'da biten bu uzun tarih, arkeolojik amaçlarla çeşitli dönemlere bölünmüş bulunmaktadır. Ve her bölümde de birkaç sülale gelip geçmiştir.